Ayrım 28.
Bektaşilikte çok kadın almak yoktur. Törenlere evli erkekler eşleriyle katılmak gereğindedir. Bu olay, bu kurumun hangi inançlardan beslendiğini gösteriyor. Hacı Bektaş velayetnamesinde kadının saygınlığı vardır. Oysa tek tanrıcı son iki dinde Meryem, peygamber anası olması nedeniyle saygınlık kazanmıştır. Anaya saygı göstermeyin diyen bir dinde yoktur. Kadına değer vermek, ona toplumda erkeğin yanında yasal olarak eşit yetkiler tanımakla olur. Ana olduğundan dolayı saygı göstermekle değil. Velayetnamelerin ortaya çıkışında ne gibi etkenlerin bulunduğu çözümü kolay olmayan bir sorundur. Bu konuda ancak bir takım varsayımlar ileri sürülebilir. Velayetnameye son biçimini veren kişi bilimsel bir kanıta dayandığını söylemediği gibi hangilerini kendinin eklediğini, hangileri gelenekle edindiğini bildirmiyor. Bütün yazdıklarını yaşanmış birer gerçek diye sunuyor. Söz gelişi Sarı Saltuk'la ilgili öykülerin gerçekliğini özellikle 7 taputu açıklamak kolay değildir. Bu olayda bir başarının sağlanması için gerekli eylemler olağanüstü öğelerle süslenerek anlatılıyor. Otman Baba velayetnamesini onun ölümünden 5 yıl sonra 1483 yazdığı ileri sürülen Küçük Aptal'ın bildirdiklerine tarih bakımından inanmakta pek kolay değildir. Otman Baba, Bektaşiliğin Balkanlarda yayılmasına, Balkanların Türkleşmesine çalışan, bu alanda olağanüstü başarılar sağlayan bir kimse, bir eren olarak anlatılır. Bu anlatılanları bir kişinin o çağda başarması usul ölçülerine pek uymuyor. Hacı Bektaş Veli'nin ardıllarından, halifelerinden, olduğu söylenen Hacım Sultan'ın kimin yazdığı açıkça bilinmeyen velayetnamesi neredeyse özdeştir. Kimi olaylar olduğu gibi aktarılmıştır. Bunların hangisi özgün, hangisi kesin, doğru diye bir yargıya varmak güçtür. Olayların akışı, birbiriyle düğümlenişi, kimi yerde iç içe girişi, önce sonra diye karşılaştırmalı bir seçmeyi önlüyor. Seyit Gazi'nin mezarı üstündeki sanduka 5 insan boyudur. Onun gerçek olduğunu inananlar az değil, halk arasında. Yanında yatan eşi bir Rum kızıymış. Onu Bizans'la savaşarak almış, eş edinmişmiş. Türbeyi gezdiğimiz sırada yetkili görevli neredeyse kesin bilimsel belgelere dayanıyormuş gibi konuşuyordu. Bu olay velayetnamelerin hangi inanç ortamında doğduğunu gösteren özel bir kanıttır. Bu yapıtlarda iki temel öğe işleniyor. Biri yiğitlik, din yolunda savaşmak, İslam dinini yaymak, öteki ise ermişlik, olağanüstü yeteneklerle donanmış olmak. Kimi araştırıcılar buna Eren'den Alp Eren'e, sonra Gazi'ye geçiş olarak bakıyor. Bu üçlü E, Alp, Eren, Gazi, yerini Şeyh ile Mürşide bırakıyor. Bunların yanında da baba, dede, Çelebi üçlüsü boy gösteriyor. Buna Ermiş, Veli diye niteleneni de katabiliriz. Bu tür olaylarda başlangıç kesin çizgileriyle bilinmez. Birbirini izleyen öbekleşmeler sürer gider. Araya giren uzun süreler olayın yönünü değiştirir, yeni içerikler kazanmasını olanak sağlar. Bu konuyu ele alan araştırıcı bir takım varsayımlarla yetinmek gereğinde kalır. Bu varsayımlar bir süre sonra kesin kanıtlarmış gibi öne sürülür. Bu durum bilimsel çalışmanın yüzeyselleşmesi, bilimin de ucuzlaması demektir. Anadolu'da ortaya çıkan bütün düşünsel başarıların kaynağını Asya'da arama eğiliminden doğan girişimler bu niteliktedir. Yukarıda söz edilen Türkçülük, Turancılık akımına dayanan görüşlerde görülen sığlığın nedeni budur işte. Velayetnameler bilimsel belgeler değildir demiştik. Burada bu sözümüze yeniden dönelim. Bu yapıtlar inanç karışımlarından doğan birikimlerdir. Bir velayetnamede görülen olay türlülüğünün, çelişkilerinin kökeni bu geleneksel birikimlerdir. Gerçekte ne Şems Tebrizi'nin makalatı salt kendinindir, ne Hacı Bektaş Veli'ninki. Bu yapıtlarda sergilenen düşüncelerle o konuşmaları yapanların tutumları arasındaki aykırılık bunu gösteriyor. Üzerinde durulması gereken sorun şudur. Bu adı geçen yapıtlar, makalat, konuşmalar, gerçekten o kimselerinse bu tarikat büyüklerinin çevresinde toplananların hepsi Arapça biliyorlar mıydı? Konuşmaları yazanlar kimlerdir? Konuşmalar sürdürülürken konuşanın yanında boyuna özel yazıcılar var mıydı? Bu soruların yanıtı bulunsa bile olaylarda önemli bir değişiklik görülmez. Ele alınmış, üzerinde önemli durulmuş belli bir sorun yok. Daldan dala sıçramalar, birbiriyle bağlantısı olmayan sorular yanıtlar. Böyle bir tutumla düşünsel gelişme sağlanamaz. Konuya açıklık getirmek için başka bir örnek verelim. Tarikatlarda çok değişik başlıklar vardır, birbirine benzemez. Giyilen üstlükler de ayrıdır. Buna bir de sayısı epey kabarık olan sarık türlerini katalım. Sünni tarikatlarda görülen başlık değişikliği tarikat sayısıyla oranlıdır. Bu kuruluşların hepsi peygamberin izini sürdüklerini, Kur'an ile hadislere uyduklarını söylerler. Peki Kur'an ile hadislerde böylesine çok başlık türü var mıdır? Yanıt açık, yoktur. Peygamber sarık sarmıyordu, üstelik cübbe de giymiyordu. Hırkası vardı, başını örten sarıksız, külahsız bir başlığı vardı. Bu sarık bolluğu, külah çokluğu nereden çıktı? Sünnete, şeriata bağlı olduğunu söyleyen bu sorulara yanıt bulamaz. Şeriatta taylasanlı yeşil sarık yoktur. Yeşil cübbe çoktur. İşte tarikatların neden böyle çok olduğu, velayetnamelerin neden böyle kanıtlanamayan olaylarla süslendiği sorusunun yanıtı bu kılık değişikliğinde saklıdır. Olaylarda egemen etken dışa dönüklüktür, görünüştür. Velayetnamede de bu eğilim seziliyor. Ermişe bir takım gözlemsel nitelikler vererek ilgiyi içten çok dışa çekmek. Velayetname yazarı ne denli tinsel olana değer veriyor görünürse görünsün dışa dönüktür. Görünene önem vermektedir. Özsel değil biçimsel, dışsal olandan yanadır. Bu tutum varlık alanında belli bir yönelmeyi, nesnelleşmeye duyulan eğilimi gösterir. Nesnel yönelme, nesnel varlığın duyular yoluyla insana yaptığı baskıdan kaynaklanır. Tanrısal varlığı nesnel bir görünüş diye yorumlamak, nesnel varlık alanından kopmamak demektir. Yalnız düşünce, gönülde yaşadığı, göründüğü söylenen bir varsayım varlığı olarak kendini sürdürebilmek için özdeğin sığınağına girme gereğindedir. Şimdi insan, nesnel varlık alanı dışında ona dayanmadan kanıtlayıcı bir dayanak, saptayıcı bir olanak bulamaz. İmam Gazali, felsefeyi yatsıdığında gene felsefe verilerinden yararlanır. İnanı ustan üstün gördüğünde gene us ilkelerine dayanarak düşünme gereğinde kalır. İnan tek başına etkili olamaz, usun ışığında yürüme gereğindedir. Bunu inanla ilgili sorunları us ölçülerine uymadan açıklama, yorumlama olanağının bulunmayışından anlıyoruz. Gazali usa en çok karşı çıktığı, konuda ustan en çok yararlanma gereğinde kalmıştır. Biraz düşünelim. Us ilkelerinden yoksun, us bakımından sağlıklı olmayan, buna isterseniz deli deyiverin, diye nitelenin doğru söylediğini inanan az bulunur. Oysa usunu inanın denetimi altına koyanlar bile bilmeden usun değneklerine dayanmaktadırlar. Söz gelişi inanı ustan üstün gören bir kimse hangi matematik, hangi fizik, hangi kimya sorununu usa başvurmadan açıklığa kavuşturabilir? Siz hangi kol kırığını, hangi bel çıkıklığını yalnız inanla sağlatabilirsiniz? Bu soruların yanıtı kaçamaklıdır. Düşüncenin katılığına sığınan kişi, inanın ışığında kullanılan us sayrığı sağlığa kavuşturur diyecek. Bu bilimsel bir açıklama değil, konuyu saptırmadır. Velayetname adı verilen yapıtlar, bir inanç boşluğunu gidermek için, düş gücünün kanatlarıyla yeni bir dayanak arama uçuşundan kaynaklanan umut ürünleridir. Bu umut, kendini gerekli gösterebilmek için düş gücünün yaratıcılığına sığınmadan edemez. Bunları söylerken, velayetnameleri kötülemek, gereksiz saymak istemiyoruz. Onlar kendi doğuş koşulları altında ele alındığı, insanı anlamak için bir belge olarak görüldüğü sürece yararlıdır. Bu koşulların dışında bir insan başarısı sayıldığı oranda da yararsızdır. Velayetnameler gerçekte ermişlerin nesnel başarıları değil, hangi varlık ortamında görülmek istendiklerinin kanıtlarıdır. Bir özlemin yazıya dökülmüş anlatımıdır. Velayetnamelerin doğuşunda başka bir etken de daha önce dolaylı olarak değinildiği gibi inanç yetersizliğidir. Kişi geçmişten gelen inançlarla yetinmiyor. Yaşadığı ortama, içinde bulunduğu çağa göre bir takım yenilikler, eskiyi aşan girişimler ardınca koşuyor. Yaşama ortamı, çağa yeni bir özlem getiriyor. Kişinin önünde yeni evrenler açıyor. Bu çevrenler insanın sınır çizgileridir. Oralara din varılmak istenir. Bu istek de doğada daha güçlü, daha başarılı olmaktan kaynaklanır. Ancak birden yeni bir inanç ortaya koymak da pek kolay değildir. Bir takım yan etkiler gerek. İşte bu yan etkiler geçmişten gelen, yeni bir yoğurmaya elverişli nitelik taşıyan inanç birikimleridir. Üzerinde ilgiyle durulursa, velayetnamelerde şeyhlere, pirlere yükletilen üstünlüklerin çok tanrıca dönemlerde, kendilerini tanrısal varlık diye topluma benimseten krallarda bulunan yüksek başarı kalıntıları olduğu görülür. Bu tutum bilinçli olmayabilir. Çünkü bireyi aşmış, toplumun bütününe yayılmıştır. Birey onun üstüne çıkamaz. Yapılacak iş bu üstünlüğü taşıyabilecek uygun bir kişi bulmaktır. O da şeyhtir, pirdir. Tek tanrıca dönemlerin kutsal kitapları okunduğunda, onları topluma bildiren kimselerin, peygamberlerin, bütün başarıların kaynağı olarak Tanrı'yı gösterdikleri görülür. Tanrı adına görev yapan kişi ben yapıyorum demiyor. Tanrı böyle buyurdu diyor. Oysa o kişilere inanan topluluk gene o kişilere bir takım tanrısal üstünlükler, doğaüstü başarılar yüklemekten geri kalmıyor. Ben Tanrıyım diyen kral vardı da peygamber yoktu. Tasavvufta ise açıkça ben Tanrıyım diyen kişiler çıkıyor ortaya. Bunlar biliniyor. Ben Tanrıyım diyen kralla şeyhin tutumu bir değildir. Birincisi toplum üzerinde gücüne, ikincisi tinsel bilgisine dayanıyor. Biri doğa karşısında güç üstünlüğü, öteki bilinmeyenin bilgisine ermenin ayrıcalığı içindedir. Delpoi bilincinin elde ettiği bilinmeyenin bilgisiyle, şeyhin kazandığı bilinmeyeni bilme yetisi gerçekte eş düşünce düzeyindedir. Bu olaya bir de tarih açısından bakalım. 1. Anadolu Orta Çağı'nın 12. 15. yüzyılları şeyhlerin, mürşitlerin, dervişlerin, pirlerin en bol olduğu dönemdir. Tarikatların birkaçı dışında hepsi bu dönemde kurulmuş, Balkanlara değin yayılmıştır. İstanbul'un alınışından kısa bir süre sonra bu ilde 15 dolayında büyük tarikat kurulmuştur. Amasya, Bursa, Edirne, Konya, Manisa tarikatların en yoğun olduğu illerdir. Buna Ankara, Sivas illerini de katabiliriz. Daha sonra Aydın, İzmir, Tekirdağ, Kırklareli diziye katılır. Kanuni Süleyman döneminde büyük illerin hepsinde önemli tarikat odakları oluşur. Yalnız Karadeniz kıyıları, özellikle Doğu Karadeniz bölgesi bu tür gelişimlerin dışında kalır. Şehzadeler küçük yaşta vali olarak görevli bulundukları illerde tarikatla ilişki kurarlar. Sünni tarikatları seçen şehzadeler bu ilk esinlemelerin etkisiyle birer tarikat koruyucusu olarak kalır. 2. Anadolu'da tarikatlara girenlerin hepsi Müslümanlardır. İslam dini, şeriata aykırı olan bu kurumlara sesini çıkarmaz. Yalnız Alevi tarikatlar yasaklanır, izlenir, kovuşturulur. Yetkilileri asılır, öldürülür. Şeriatın güler yüzle karşıladığı bu kuruluşlar, medreselere de sızar, gizlice kimi tarikatlar savunulur. Sünni tarikatlara ses çıkarmayan medrese, Alevi tarikatlara karşı en ağır saldırıları, eleştirileri, yergileri geliştirmek, onaylamaktan çekinmez. 3. Devletin önemli, yüksek görevlerinde bulunan kimselerin çoğu belli bir tarikata bağlıdır. Böylece şeriat ilkelerine göre yönetilen Osmanlı Devleti'nde ikinci bir güç olarak tarikatların yer aldığı görülür. Bu yer alış gizlidir. Yüksek görevli açıkça tarikattan yana olduğunu bildirmez. Durum belli eylemlere duyulan yakınlıkla anlaşılır. Topkapı Sarayı kitaplığında bulunan yapıtlarla ilgili çizelgeyi incelediğimizde tasavvufla, tasavvufçularla ilgili kitapların çoğunlukta olduğunu görürüz. Şiir yazan padişahların daha çok tasavvuf konularını işleyen ozanlara ilgi duydukları gözden kaçmaz. Bu olay bize Osmanlı yönetiminde şeriat, tarikat ikilisinin ne denli ağır bastığını bütün çıplaklığıyla göstermektedir. 4. Şeriat, tarikat bağlantısı Osmanlı yönetimini içe kapalı bir yaşam anlayışına götürmüş, dünyadan yüz çevirtmiş. Batıda hızla gelişen uygarlık atılımlarına yabancı bırakmıştır. Anadolu'nun, Balkanların İslamlaştırılması tarikat yoluyla sağlanmış izlemini vermektedir. Bu olay tarikatın devlet yönetiminde etkinliğini açığa vuran önemli bir belge niteliğindedir. 5. Osmanlı yönetimi yansız değildir. Tarikat, tasavvuf bakımından kendinden olanı tutmuş, olmayanı suçlamış, böylece ülkeye bir inanç ikiliği sokmuştur. İlk bakışta önemsiz gibi görünen bu durum, çağların akışı içinde büyük bir bölünmeye, toplumsal yarılmaya yol açmıştır. Bu konu ilgili bölümde incelendiği için üzerinde durmuyoruz. 6. Tasavvuf, tarikat yoluyla toplum eğitiminin önemli bir öğesi durumuna gelmiş, devlet kurumları üretici olmaktan çıkmış tüketiciliğe ağırlık vermiştir. Böylece yaşanan dünyada özlenen dünya ülküsü özlemi geçerli kılınmıştır. Devlet yönetimi içinde yaşanan dünyayı bir yana iterek özlenen dünyanın gerçekleşmesini görev edinmiş gibidir. Bu altı bölümcükte özetlenen tutumlar toplumsal yapının hangi temele dayandırılmak istendiğini, hangi ereğe ulaşmak için çaba gösterildiğini gözler önüne seriyor. Bu anlayışın pekiştirdiği bir inanç ortamında yetişen için, örnek kişinin velayetnamelerin oluşması için bütün gereçler ortadadır. Toplumun temelini kuran yapısal içerikler böyle ürünleri besleyecek, yayacak, geliştirecek niteliktedir. En toplumsal yapının oluşmasında yerli inanç öğelerinin ağırlığı yadsınamaz. Velayetnamelerde görülen inanç aykırılıkları, çelişkiler toplumsal düşünce verilerinden kaynaklanmaktadır. Yöresel inançlar biçim değiştirecek, velayetnameleri kuran özlere katılmıştır. Nitekim bütün tarikatlarda da durum böyledir. İnanç yetersizliği tarikatı yaratırken tarikatın öncüsüne bir takım insanüstü başarılar yükleme gereği duyuyor. Bu da açıkça bilinmeyen geleneklere, göreneklere dayanıyor. Bu nedenle bütün tarikatlarda, onların öncüleriyle ilgili velayetnamelerde, çok tanrıcı dönemlerden süzüle gelen inanç kalıntıları bulunmaktadır. Bunu anlamak için Osmanlı toplumunun yönetim yapısını incelemek gerekir. Söz gelişi, Osmanlı yönetimi dörtlü bir temel üzerine kuruludur. Padişah, sadrazam ilk iki aşamayı oluşturur. Sonra Şeyhülislam ile ordu kurumunun başı gelir. Medrese dört aşamalıdır. Topkapı Sarayı'nın dört büyük kapısı vardır. İlk örgütleri dört aşamalıdır. Sancak, vilayet, kaza, nahiye. Yeniçeri Ocağı dört kurala dayanır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ancak bu çalışmanın dışına çıkılır. Bu dörtlü yapı devletin kuruluşunda gizemsel bir etkenin bulunduğunu kanıtlıyor. Tarikatlarda da dört sayısının önemi biliniyor. Bu gelişigüzel bir benzerlik olmasa gerek. Bütün velayetnamelerle dört sayısı ile ilgili söylenceler, oluşmalar vardır. Bu gizemsel özelliklerin temelinde toplumu bulunduğu toprağa bağlayan özler saklıdır. Toplum hangi nitelikleri taşıyan insanı seviyor, yaşatmak istiyorsa velayetnamelerde görüldüğü gibi onu öyle donatıyor. Bu bakımdan bu velayetnameler toplumların kimlik belgeleridir. Uygarlık aşamasını gösteren kanıtlardır. Bu yapıtların başka bir özelliği de birer aktüre düzeni oluşturmayı amaçlamasıdır. Velayetnamelerde öncü durumunda olan kimseler tutkulardan, çıkarcı girişimlerden, gücendirici eğilimlerden arınmış kişiler olarak sergilenir. Yapılmak istenen karşılıksız, yarar gözetmeyen sıcak bir iyiliktir. Bu iyilik belli bireye yapılsa bile bütün insanları ilgilendirir. Şeyh, pir kimse, insanüstü giysiler içinde bir iyilik örneği niteliği taşır. Onda gücenme, incinme, incitme, savsaklama, aldatma, yalan, ikiyüzlülük gibi erdem bakımından olumsuz sayılan davranışlar yoktur. Öncü kişi en katı, en kırıcı davranış karşısında bile güler yüzlüdür, dengelidir, bir gönül eridir. Kendisine taş atana ekmek atar, diken verene gül sunar. Bu davranış biçimi eski İbrani peygamberlerini andırır, sonra İsa'nın kişiliğinde simgeleşen tanrısallığa benzer. Belli bir şeriat eğitiminden geçmeyen, değişmez inanç birikimleri edinmeyen halk topluluğu bu şeyhler, pirler, dervişler karşısında tedirgin değil, umutludur. Halk kesimi bir yatırın benimsediği inancın türüne ilgi duymaz. Söz gelişi Hacı Bektaş türbesini, Hacı Bayram Veli türbesini, Mevlana'nın türbesini halk kesiminden kim olursa olsun gider görür, gezer, gerekirse dilediğini bildirir, adığını sunar. Ancak üst düzeyde bulunan bir din görevlisi bunu yapmaz. Yapanları da bilgisizlikle suçladığı olur. Trabzon'un Maçka ilçesi güneyinde Orta Çağ'dan kalma Meryem Ana, Sumela Manastırı vardır. İstanbul Ortodoks Kilisesi'ne bağlı bu manastırı bugün bile Müslümanlar görmeye gider, dilek diler, adak sunar. Adak şimdi kalmamış gibidir. Öte yandan ayazma denen kutsal sulara gitmeyen Müslüman yok gibidir. Oysa ayazma sözcüğü Grekçeden gelmektedir. Kurum Anadolu ilk çağından kalmadır. Van Kalesi'nin bitişiğindeki kayalara dilek dilemeye gidenler hep Müslümandır. Oysa bu kayalardaki tapım yerleri çok tanrıcılığa bağlı, urartulardan kalmadır. Bu olaylar halkın inanç konusunda katı olmadığını, tek yönlü bir kuruma bağlanmadığını gösterir. Durum Hristiyanlar için de öyledir aşağı yukarı. Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin, Şeyh Bedrettin Simavi'nin çevresinde Hristiyanların bulunduklarını yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Kaynakların kesinliği söz konusu değil. Demek halk dediğimiz çoğunluk geniş bir açık yüreklilik içindedir. Burada oldukça ilginç bir konu vardır. Halk ile okumuşların başkalarına karşı tutumlarını göstermesi bakımından önemlidir. 14. yüzyılın birinci yarısından sonra Anadolu'yu gezen İbn Bulata'nın anlattığına göre, o dönemde Anadolu'da haşhaş kullanma yaygındır. Gerçekte bütün Anadolu halkı bu nesneyi kullanmakta bir sakınca görmezler. Sayfa 63, çeviri İsmet Parmaksızoğlu, 1971. Bunun ne denli doğru olduğunu kimi şeyhlerin davranışlarından anlamak kolaydır. İşte kimi velayetnamelerde görülen insanüstü olaylarla ilgili anlatılanların nedenlerinden biri de bu olsa gerek. Bu alıntıdan sonra halk ile okumuşların tutumunu gösteren başka bir örnek verelim. Gene İbn Battuta Sinop iline gidince karşılaştığı olayı şöyle anlatıyor. Sinop'a geldiğimiz vakit halk bizim iki elimizi yana indirerek namaz kılmakta olduğumu görmüştü. Bunlar Hanefi mezhebinden oldukları için Maliki mezhebini ve onun namaz kaidelerini bilmiyorlardı. Belde naibi hizmetkârı ile bize bir tavşan göndererek ona bizim durumumuzu izlemesini tembih etmişti. Gönderilen tavşanı kestirdim, pişirterek hep birlikte yedik. Hizmetkar bunu görünce efendisine gidip anlattı ve işte ancak o zaman hakkımızda uyanan şüphe giderek bizlere hemen ziyafetler verilmeye başlandı. Sayfa 64. İbn Battuta adı geçen yapıtında Anadolu'da emirlerin haşhaş kullandıklarını anlatarak Selçuklu Sultan II. Mesud'un oğlu Gazi Çelebi Sinop, Kastamonu bölgesinin hükümdarıyken çok haşhaş kullandığı için ölmüştür demektedir. Bu olayı daha başka kaynaklardan da öğrenmekteyiz. Demek haşhaşı Hasan Sabbah'a bağlı batiniler gibi Anadolu'da Hanefi mezhebinden olanlar da alırlardı. Kimi sorunlara bu olayın ışığında yaklaşılırsa şeyhin arslana bindiği, kayaları yürüttüğü, posta oturarak denizleri aştığı, şeyh bir nari urup Allah Allah deyip kendini yerden yere attığı kolayca anlaşılır. İbn Battuta gene bu yapıtında Gazi Çelebi'nin haşhaş alarak büyük bir yüreklilik gösterdiğini, geyik avlamak için korkusuzca ormanlara daldığını, vurduğu geyiğin arkasından koşarken başını ağaca çarparak öldüğünü bildirir. Öte yandan Bursa'nın alınışında büyük yararlılıklar gösteren, korkusuzca saldırılara geçen, sonra ormanlara çekilip geyiklerle yaşayan, geyikli babanın yaşamı da yukarıda anlatılan olaya benzemektedir. Kaygısız aptalın vurduğu geyiğin kaçıp aptal Musa'ya sığındığında atılan oku aptal Musa'nın böğründen çıkararak kaygısız aptala "Geyiğe attın bu mu ola?" diye gösterdiği öyküsü de biliniyor. Bunu kimi ozanların şiirlerinin incelenmesinde de ortaya koyabilir. Söz gelişi kaygısız aptalın şu dizeleri bir ipucu veriyor. Bin batmandan olsa kazan, usta ger değil mi düzen? Hayranlık esince cana, bengilik de gereği olur. Bu dizelerde geçen bengilik sözcüğü esrar içicilik, esrar keşlik anlamındadır. Nitekim kaygısız aptal ilgili bir menakıbname de vardır. Onda da olağanüstü başarılar görülür. Bu örnekler tarikatlarda, kimi tasavvuf kuruluşlarında uyuşturucu kullanmanın bir gelenek olduğunu gösteriyor. Şimdi bu uyuşturucu nesnenin bir takım olayların sergilenmesinde etkisi göz ardı edilebilir mi? Bunun yanıtını sağlıklı bir sağduyuya bırakalım. Bu bölümü burada bitirirken Osmanlı yönetiminin içeriğiyle ilgili bir belgeyi de eklemekte yarar vardır. Tarikatları anlatırken sık sık Osmanlı padişahlarına değinildi. Onların bu kurumların bir takımına yaptıkları yardımdan söz edildi. Üstü kapalı olarak dolaylı biçimde. Yer yer olaylarla ilgili düşünceleri ileri sürüldü. Bu sunulan belge ile Osmanlı yönetiminin biraz da tarikatlarla ilgili bir kuruluş olduğu görülecektir.